Ayrım 5.
Bana dudaklarına götürmüş, susmamı öğütlüyordu. Alçak sesle mırıldandım. Niçin geldin? Yüreklendirilmeye gerek duyduğunu hissettim. Bugün gerçekten yüreklendirilmeye gerek var. O kadar da değil. Benim için çal. Bir tek benim için. Dediğini yaptım ve her şey değişti. Öyle dalmıştım ki çalışmamı izlemek üzere aşağıdan inen annemi bile duymadım. Bunu yaptı mı, gösterdiğim gelişmeden hoşnut mu değil mi bunu bilemiyordum. Çok şükür, kendini vererek kötü niyet göstermeden çalıştığını görmek beni sevindiriyor. Mavrus'un dizlerine oturmasından ödüm kopuyordu. Neyse ki başka bir koltuk seçmişti. Bir başka sefer Mavrus'un sınıfının orta yerinde göründü yine. Yerlere eğildi, hasır şapkasını çıkardı ve beni selamladı. Şen gülümsemesi ruhumdaki güneşin boyutlarındaydı. Birden görüntüsü çok uzakta kalan bir başkasına dönüştü. Kendimi ilkokulda düşünüyordum ve olanca sevecenliğimle bana işaret eden Portekizli'mi görüyordum. Hüzünlenmekteyken Adam öğüt vermişti. Zeze, Zeze, güneşe bak. Haklıydı. Bir daha Manuel Valenderas'ı hiç görmeyecektim. Hiç, hiç. Uğursuz bir tren onu öldürmüştü. Unut Zeze, Mavrus'u düşün. Böylesi daha iyi. Mavrus'u düşün. Daha iyi, daha kuvvetli düşün. Ve doğruydu bu. Mavrus hiç ölmeyecekti. Kendisi bana söz vermişti. Ne tren, ne uçak, ne gemi, ne de at çiftesi. Hiçbir şey onu öldüremezdi. Yine de Mavrus uzaktaydı ve geri dönmesi için 3 gün beklemek zorundaydım. Adam, şimdi gevezelik edebilir miyiz? Ya annen? Daha hazır değil ve çaldığım şey de çocuk oyuncağı. Nedir bana bu kadar çok söylemek istediğin? Yeni gelen uzun boylu ve zayıf peder hoşuna gitti mi? Peder mi? Evet o. Bize verdiği edebiyat dersini sevmedin mi? Gerçeği söylemek gerekirse dedi. Senin o kadar dikkatli olduğunu görünce bundan yararlanıp hafiften kestirdim. Ne cinayet edim. Harika bir öğretmen o. Gelecek yılda öğretmenimiz olacak. Bütün söyledikleri yeni şeyler. Beynimizi çalıştıracağına söz verdi. Neyi çalıştıracağına? Kafamızı. Bunu söyledi ve açıkladı da. Uyumasaydın ne olduğunu öğrenirdin. Kafayı çalıştırmakla beyni çalıştırmak aynı şey. Ya. Ama bugün ayinde uyuduğunu da söylemeyeceksin umarım. Yok, hayır, cin gibiydim. Hayatımda işittiğim en gülünç şeylerden birisiydi bu. Ya görebilseydin? Görmüş kadar oldum. Sahne belleğimde taptazeydi. Bir sütuna asılmış olan kara tahtaya 214 rakamı yazılmıştı. Aziz Joseph onuruna yazılmış bir ilahiydi bu. Peder Jose'nin kalın sesli yönetiminde ve yukarıda armonyum çalan Peder Amadio eşliğinde şarkı söylenmeye başlandı. Uçun, uçun göksel haberciler. Kanatlarınızı açıp Joseph'e doğru. Son çırpınmalar içindeki İsa'nın. Çektiği işkenceye son versin. Sonra bir başka dörtlük geliyor ve nakarat tekrarlanıyordu. Derken Peder Jose uyudu kaldı. Başı da hafifçe sarkmıştı üstelik. Kimse onu uyandırmaya cesaret edemiyordu. Normal olarak yapması gereken öbür papazlar bile. Ama hayır, İncil'in küçük kampanasını çalıp şarkıyı bitirmek üzereydik. Peder Jose sıçrayarak uyandı ve tek başına şarkıya girdi. Uçun, uçun göksel haberciler. Kanatlarınızı açıp Joseph'e doğru. Büyük bir felaket oldu. Herkes bastı kahkahayı. Bir yandan Peder Amrion'un, öbür yandan Peder Monael'in bir sıradan ötekine geçmeleri gerekiyordu. Düzenin yeniden sağlanması için bunun yapılması şarttı. Buna karşın birkaç öğrenci cezalandırıldı. Bana da Peder Juanzio'nun deyimiyle teğet geçmişti ceza. Peder Jose biber gibi kıpkırmızıydı. Sence dedim, Fayol güldü mü? Kuşkusuz hayır. İçinden bile mi? Sanmam. Adamcağız bir melek. O şişko haliyle mi? Ben hiç öyle melek görmedim. Canım o anlamda söylemiyorum. Sözlerim pek çetrefil. Bir an Fayol'u altın sarısı kocaman melek kanatlarıyla müjde resimlerinde görüldüğü gibi kolları göğsünde kavuşturulmuş gözümün önüne getirmeye çalıştım. Hayır, olmuyordu. Öğleden sonra Fayol'a gittim. Bir takım şeyler öğrenmek istiyordum. Ama en önemlisi içinden gülüp gülmediğiydi. Bunu kendisine sorduğumda gülümseyerek yüzüme baktı. Gerçekten gülmedin mi Fayol? Güldüğümü de nereden çıkardın şuş? Ama çok gülünçtü. İtiraf edeyim ki evet. İçinden de mi gülmedin? Gülemezdim şuş. O çok yaşlı bir adam. Kendisi için güç ve küçültücü bir durumda. Sence de öyle değil mi? Bunu duyamayacak kadar gençsin daha. Kuşkusuz. Adam her zamanki gibi haklıydı. Fayol bir melekti. Sırtında büyük kanatlarla onu gözümün önüne getirmeye çalışıyordum hep. Bana neden öyle bakıyorsun?
Hiç, hiç Fayol, biliyor musun?
Neyi? Meleklerin nasıl uçtuğunu. Gülümsedi. Yine parlak düşüncelerinden biri. Bu ciddi ama. Öğrenmek isterdim. Melekler hep hareketsiz, kanatları kapalı görülür. Uçuşları sona ermiş ve gidecekleri yere varmış gibi kolları hep kavuşmuştur. Kırlangıçlar ve serçeler gibi kanat çırparlar mı? Fayol kızıl dalgalı saçlarını kaşıdı. Yazık ki saçları her zaman böyle değildi. Bir berbere geliyor ve zzzz ön tarafına küçük bir perçem bırakarak saçını 0 numaraya kesiveriyordu.
Dinle şuş. Gerçeği söylemek gerekirse bilmiyorum. Üzerinde de hiç düşünmedim.
Melekler uçtuklarının görülmesinden hoşlanmadıkları ya da karanlıkta uçtukları ve insanlar kendilerini göremedikleri için böyle olmalılar. Açıklama bana hiç yetmiyordu. Ama Fayol'un bir yanıt vermek için harcadığı çabaları görünce onaylamaya karar verdim. Şimdi seninle erkek erkeğe konuşabilir miyim?
Şuş, sorun çıkarma.
Ama bir şey işittim de onun için.
Ne işittin?
Ne olduğundan kuşkuluyum ama emin olmak isterdim.
Peki, söyle.
Sana soracağım şeyi daha önce 2 kere işittim. Önce peder. Kulağına bir at fısıldadım. Sonra da Maruz bana öfkelendiği bir hikayeyi anlattığında.
O neymiş? Söyle bakalım.
Kabul. Ama bak, izin verdin ha.
M nedir?
Bir kahkaha atmamak için eliyle ağzını kapattı.
Gerçekten öğrenmek istiyor musun şuş?
Her şeyi öğrenmek.
Tamam. M, merde demektir.
Portekizce'deki gibi mi?
Ama sonuna A gelecek yerde E geliyor.
Tamam.
Amma gırgır.
Neymiş gırgır olan?
Fransızca'da ne güzel. Kadife patili küçük bir kedinin adı sanki.
Bunu herkesin önünde söyleme sakın şuş.
Söylemeyeceğim. Evde tek başıma kahvaltı ederken pencereden bahçe duvarını görüyorum.
Her zaman da 2 cılız kedi çıkar duvara. Birinin adı zamanın yün örmekle geçiren yaşlı bir İngiliz kadınından ötürü Miss Sonia. Öbürü de Nuh'un gemisinden ötürü Tufan. Nuh'un gemisine binmek için varımı yoğumu verirdim. Dün adı olmayan bir başka kedi daha gördüm. Kadifeden patileri varmış gibi pamuk pamuk yürüyor. Ben de bu adı vereceğim ona.
Fayol gülmekten kırılıyordu.
Seni böyle görmeyi seviyorum şuş. Yığınla şey uyduran bir şeytan. Hüznünü de üzerinden atmışsın.
Adam geleli beri. İçimde hep küçük bir sevinç güneşi var.
Güzel. Ama söylesene şuş. Üçünün de dişi olduğunu nereden biliyorsun?
Çok basit. Dada da bana ancak dişi kedilerin 3 renkli olduklarını söyledi.
Bunu kitaplardan öğrenmiş.
Anlıyorum. İnsan her gün bir şey öğreniyor.
Göğsüme hafif bir dirsek darbesi yedim. Adam'ın sesi kaygılıydı.
Yeter Zeze, bırak düş görmeyi. Annen aşağı iniyor. Buraya geliyor.
Ne olabilir?
Tanrım, yanlışsız çaldım. Hiçbir ürkütücü işaret de vermedi.
Piyanoyu kesebilirsin birkaç saniye. Annemin elinde dürülmüş bir kağıt vardı. Gözleri de şimdiye dek hiç görmediğim bir hüzünle doluydu. Doğruca konuya girdi. Babanın hasta olduğunu, ameliyat edileceğini biliyor musun?
Nereden bilebilirdim? Her zaman pembe, beyaz ve güçlüydü. Zaman zaman garip bir biçimde ateşlendiği oluyordu doğrusu. Ateşi 40'a kadar çıkıyordu ve ertesi gün bir şey olmamış gibi taptazeydi yine. Başımla bir şey bilmediğimi belirttim.
Ameliyat edilecek işte. Bunun için Rio'da 2 ay geçireceğiz.
Bunları neden bana anlatıyordu? Hem de kahvaltıdan önce.
Şu kağıdı görüyor musun?
Kağıdı açtı.
Oku. Seni ilgilendirmesi gereken bir şey bu.
Özenli bir yazıyla şunlar yazılmıştı. Chopin'in 10 numaralı valsi, 7 numaralı valsi, opus 64 ve 2 numaralı nocturne, opus 9. Bunun ne olduğunu biliyor musun?
Biliyorum. Rio'dan getirmem için Bayan Maria Penha'nın verdiği bir sipariş. Carlos Gomez tiyatrosunda öğrencilerine resital verecek ve bunu sen çalacaksın. Daha çok çalışırsan konservatuvarın 4. yılı için giriş sınavını verebileceğini söylüyorlar. Her şey pek esrarlıydı. Rio'ya gittiğimizde Santo Anio listesinde yatılı okuyacaksın. Ruhum yerinden sıçradı. Ne büyük talih. 2 ay süreyle de müzik çalışmalarına göz kulak olacak kimse bulunmayacak. Peki ama nasıl altından kalkarım? Hareket halinde bir yığın öğrencinin yarattığı kargaşalıkta okumak. Üstüne üstlük sağır, kör edici ve eğri büğrü bir piyanoyla. Tozlu ve de budala.
Karşılık vermem boşuna.
Ne dediğini biliyorum. Sana çok önemli bir soru soracağım. hayatın için önemli olacak bir soru. Piyano çalışmalarını sürdürmek istiyor musun? Evet mi? Hayır mı? Adam bütün gücüyle beni kışkırtıyordu. Hemen hayır de salak. Hayatın boyunca bu anı beklemedin mi? Evet mi? Hayır mı? Dudaklarım taştanmış gibi yanıtım kupkuru ve sert bir şekilde çıktı. Hayır. Kağıdı elinden aldı. Peki. Kararını verdin. Gelecek derse kadar çalışacaksın ve bunu öğretmenine geri vereceksin. Yazık. Derken fırtına patladı. Bağırdığından ya da benimle sert konuştuğundan değil. Kendi kendine konuşur gibiydi. Piyanoyu kapattığında bir daha hiç açmayacaksın. İşittin mi? Bir daha hiç. Ama ben de sana bir daha resim yapman için ne kalem vereceğim ne de boya. Bütün bunlar sana yasak edilecek. Bir tek okulda gerekenler alınacak. Sana Rio'dan güzel bir kutu sulu boya koleksiyon yapmaya başlaman için de bir yığın pul ve daha başka birçok şey getirecektim. Ama şimdi hiçbirisi söz konusu değil. Elinde kağıtla ayağa kalktı. Kararını verdin. Şimdi şu piyanoyu kapat ve gidip kahvaltını yap. Okula geç kalmamak için de sallanma. Arkasını döndü ve çıktı. Bana ne oldu dedim? Bilmiyorum. Ama karar verdiysen geri dönme. Bundan böyle ağaçlara tırmanabilir, spor ve daha yığınla şey yapabilirsin. Güzel mi? Evet. Bunu inançsızca söylüyordum. Ama bir şeyden emindim. Geriye dönmeyecektim. Yeşil keçi örtüyü daha önce hiç göstermediğim bir özenle Juan Sion'un tuşları üzerine örttüm. Altın sarı harflerle yazılı adına baktım. Ronish. Kapağını kapattım ve bedenimi duymadan bir dostuma ihanet etmiş gibi çıktım dışarıya. Joaquin'e veda. 3 günlük piyano çalışmam kaldı. Öğretmenim Bayan Penhay'la vedalaşmak için de bir dersim. Üzülecek mi? Sanmıyorum. Piyanoyu bırakmak istediğimi ona söyledim sık sık. Öyle çok yakındım ki. Öylesine kötü niyetli davrandım ki kuşkusuz rahatlayacak. Bir şeye kendimi inandırmalısın. Piyanoyu bıraktığını söyledin. Bu iş bitti. Geriye dönmek ya da ertelemek söz konusu değil. Çünkü bu eşsiz bir fırsat. Piyanoyu şimdi bırakmazsan bir daha hiç bırakamazsın. Liszt gibi ak saçlı ufak tefek bir ihtiyar olursun ve piyano çalarken ölürsün. Geri dönmeyeceğim. Annenin sözünü tutacağından emin ol. Bir daha parmakların bir piyanonun tuşlarına değdirmeyeceksin. Değdirmek istemediğimi mi düşünüyorsun? Ayin gibi bu da. İnsan o kadar çok ayinde hazır bulunmak zorunda kalıyor ki büyüdüğümde bir kilisenin yanından bile geçmek istemiyorum. Hiç dua etmeyecek misin? O ayrı şey. Dua etmek Tanrı ile gevezelik etmektir. Acele etmeden küçük ve sevimli bir konuşma yapmaktır. İnsan yatarken bile dua edebilir. O hoşnuttur. Şimdi susacağım. Bu alıştırma çok güç ve sol elime çok dikkat etmek zorundayım. Ama alıştırma bitince gevezelik yeniden başlıyordu. Bugün geliyor mu? Maurus mu? Tabii budala. Başka kim gelebilir? Sabırsızlıktan öldüm. Bir an önce akşam olsa. Derinden bir iç çektim. Ne oluyor dedi? Bekleyecek halin yok mu? Akşam yemeğini düşünüyordum. Evet, çok uslu, terbiyeli, sevimli olmak zorundasın. Nasıl bir adamdır bu yazar? Ben de senin kadar biliyorum. Portekizli olduğunu, Rio'da oturduğunu, Şeytan Tozu adlı bir kitap yazdığını. İyi mi? Kitabı okuyan var mı? Babam sanıyorum. Ama ortadan yok etti. Öyle iyi sakladı ki çocuklara göre bir kitap olmasa gerek. Bir çarşamba günü okul yokken her yanı karıştırıp kitabı bularak ve gizlice okuyacağım. Sen zır delisin Zezi. Tıp kitaplarını okuduğum gibi okuyacağım bunu da. Tıp kitaplarını nasıl okuyorsun? Hani şu kitaplıktaki kalın kitaplar var ya, onları gizlice teker teker okudum. Yok canım. Bir pazar günü babam kitaplık raflarından birinin yanında oturmuş kitap karıştırıyordu. Nasıl olduysa ben de oradan geçtim. Gözlüklerini çıkardı ve beni çağırdı. Ciddi ciddi yüzüme baktı ve ağır bir sesle ''Şu kitapları görüyor musun?'' dedi. Bütün rafı işaret etti. ''Elini sürmeni istemiyorum, anladın mı?'' Başımla evetledim ve merak içinde oradan uzaklaştım. Bu kitaplarda görmemem gereken ne vardı? Biliyor musun Adam? Daha önce hiçbirine dikkat etmemiştim. Düşünüyordum. Düşünüyordum ve şeytan kulağıma fısıldıyordu. ''Hadisene budala, bir göz at. Çarşamba günü annenin toplantısı var ve sen Dadaday'la yalnızsın. Kimse bir şey öğrenemez. Sen ne yaptın? Uzun sürmedi. İlk çarşamba kitaplara bakmak için koştum. Pek çok çarşamba geçirdim orada. Ama gerçekten zahmete değmezdi. Zahmete değmezse neden kitaplara bakarak onca çarşamba geçirdin orada? Çünkü her şeyi görmek istiyordum. A'dan Z'ye, sivilcelerle, yaralarla, çıbanlarla, irinle, sıyrıkla kaplı, bacakları, kolları kırık, sakat ve çıplak kadınlar ve adamlarla doluydu işleri. Korkunç bir şey. Kazancın ne oldu?
Hiç, tam tersine. Çünkü sofrada kanlı et getirdiler. Midem alt üst oldu.
Baban fark etti mi?
Hiçbir şey fark etmedi. Büyükler bazen çok budala oluyorlar. Kitabın yerini işaretliyordum ve hiçbir şeyi değiştirmemeye bakıyordum. Defterin yapraklarını çeviriyor ve başka bir alıştırmaya başlıyordum. Az sonra kurbanla konuşmam yeniden başlıyordu. Dün ne keşfettiğimi biliyor musun Adam?
Bana bir şey anlatmadığına göre nereden bileyim?
Piyanoyu bırakmakla eve çok erken dönebileceğimi, ödevlerimi etütlerde yapmak zorunda kalamayacağımı öğrendim.
Ödevleri evde yaparım ve eğlenecek zamanım olur. Ama gerçekten eğlenecek zamanım olur. Hint kirazına ya da sırtma ağacına çıkabilirim. Komşudan Hint armutu çalacağım. Küçükken korkunç bir Hint armutu hırsı.
Kolay. Evde ödevlerimi yapacağım zaman yemek odasındaki masanın başına oturacağım. Elini hiç o masanın altından geçirdin mi?
Tabii ki hayır. Nereden akıl edersiniz dedi.
Açılıp büyüyen bir masa bu. Bir çift raftan oluşan iki tahta var altında. Oraya dilediğini gizleyebilirsin. Okursun, okursun. Merdivende ayak sesi işittin mi? Hemen kitabı masanın altına sokar ve yerine bir ders kitabı koyarsın. Kimse bir şey fark etmez.
Gerçekten iyi düşünmüşsün Zezi. İyi bir buluş. Gizli yer konusunda biliyor musun Adam? Evdeki hazinenin gizlendiği yeri keşfettim.
Neresi?
Sen o sırada daha benimle oturmuyordun. Bilemezsin. Sayfaları yırtılmış dergiler gördükçe merak ediyordum. Çocuklara göre olmayan şeyler bulunmalıydı içinde. O kadar çok aradım taradım ki bir keşifte bulundum. Şu dönen eşyada her şeyi gizledikleri bir köşe var. Milo Venüs'ünün böyle keşfettim. Kolları olmayan, bütün şeyleri açıkta, şişman bir kadın. Anlatmak için göğsüme vurdum. Göremediğim bütün her şey oradadır. Rahat bir soluk aldım. Çünkü saat 7:30 çalıyordu. Kısa bir süre sonra beni okula yollayacaklardı. Saray alanında Tarsio modaya uygun güzel üniformasıyla beni bekleyecekti. Benim çok dar pantolonlarımdan farklı, geniş paçalı pantolonuyla. Benimkileri de öbür çocuklarınki gibi yaptırmak annem için çok mu güçtü bilmem. Sion'un kız kardeşleriyle Bayan Beliza herkes benimle alay etsin ve bana eziyet etsin diye bu biçimsiz şeyleri diktiriyordu. Yabaninin teki, biri geldi mi odasına kapanıyor. Annem için sabırsızlığımı hoş göstermenin bir yoluydu bu. Şu lanet olasıca akşam yemeği de bitmek bilmiyordu bir türlü. Her şeyin gizli kapaklı tutulduğu can sıkıcı bir konuşmaydı sofradaki. Romandan başka şey söz konusu olmazdı. Ama bundan da bölük pörçük konuşuluyordu. En ilginç olması gereken anlarda söz kesiliyordu. İyi geceler dileyip yatak odamın kapısının arkamdan kapattığını işittiğimde soluk aldım. Maurus odadaydı. Güneşle kaplıydı. Saçları, gülümsemesi, güzelim kelebek boyun bağıyla. Ayağa kalktı. Beni kollarında sıktı. Onu öyle bir coşkuyla öptüm ki. Yavaş ol küçüğüm, beni bir yere düşüreceksin dedi. Ah Maurus, Maurus bitmek bilmedi. Bu haftanın sonu gelmiyordu. Anlatacak o kadar çok şeyim, öyle çok haberim var ki. Bırak beni de seni seyredeyim. Söz dinleyerek uzaklaştım. İyi, iyi. Yüzün iyi ama yine zayıf ve narin. Bunu değiştirmek gerek. Koltuğuna döndü. Ben de tam karşısında yatağın üzerine yerleştim. Maurus, önce sana bir şey sormak zorundayım. 3 gündür evde sözü edilen bir kitaptı bu. Yazarı akşam yemeğini benimleydi. Bunun için gelmem gerekti. Neymiş soracağım? Taş atar gibi attım soruyu ortaya. Kokain nedir? Maurus gözlerini fal taşı gibi açtı.
Ne?
Evet, kokain. Dün Fayol'a sordum. Ne diyeceğini şaşırdı. Kekeledi. 15 yaşına geldiğimde öğrenebileceğini söyledi. Maurus sarı perçemini okçadı. Peki. Ben o kadar katı olmayacağım. Sana bir indirim yapıyorum. 14,5 yaşına geldiğinde söylerim. Daha önce ne olduğunu keşfedersen eline bir şey geçmez. Çünkü bana anlatman gereken tüm ilginç şeylerle karşılaştığında kesinlikle önemi olmayan şeyleri anlatmayacağım. Anlatacak çok şey var. Ya sen filmlerde çok çalıştın mı?
Şöyle böyle. Aşk sahneleri çevirdin mi?
Öylesine gülünç bir biçimde işaret parmağını salladı ki gülümsedim.
Küçüğüm, küçüğüm.
Bir açık hava kahvesinde şarkı söylediğim birçok sahne çevirdim. Pek eğlenceli bir film değil ama yaptığım anlaşmaya uymak için çeviriyorum. Daha ilginç bir şey buluncaya dek. Bakmasını çok istediğim gibi baktı yüzüme. Ne var ne yok bakalım? Şu yeni haberler neler? Mavrus, günlerim sayılı. Yine öleceğini söyleyecek değilsin herhalde. Bak Şuş, o dönem geçti ve bitti. Hayır, kimsenin öleceği yok. Piyanoyu bırakacağım ve yeniden yaşamaya başlayacağım. Her şeyi ayrıntılarıyla anlattım ona. Beni dikkatle dinliyordu. Sözümü bitirdiğimde Mavrus biraz düşünceliydi. Ama bu çözümden kesinlikle hoşnut musun? Emin misin bundan? Sanırım evet Mavrus. Kararım kesin. Öyleyse ilk düşmana karşı savaşı kazandık. Şaşkındım. Bir başkası var mı? Belki daha da önemli bir başkası. Buraya gel. Koltuğun koluna oturdum. Yanağımı başına yaslayacak biçimde beni göğsüne bastırdı. Bir babadan bütün beklediğim buydu. Elimi çenemi kaldırdı. Parmaklarının yumuşacık olduğunu hissettim. Sonra parmakları boynumda durdu. Sesi hiç bu denli sevecen olmamıştı. Eskisi gibi olsaydı hıçkırıklara boğulurdum. Ama yalnızca gözlerim nemlenecek kadar kendimi tutuyordum. Küçüğüm, en büyük düşmanım burada. Gırtlağımda mı? Evet, şu bademcikleri en kısa zamanda aldırmalıyız. Yarı umutsuz ağlaştım. Mavrus, şeytandan sonra en çok korktuğum şey bu. Geçecektir. Hem sen yüreklisin. Korkusunu yenmeyi bilen küçük bir adamsın. Kurbağalardan ödün koptuğunu bana söylememiş miydin? Evet, doğru. Oysa en büyük danışmanın yüreğinde yaşayan bir kurbağa. Ama Adam tılsımlı. Sesimizi çıkarmadan durduk. Ben hayatımda hiç görmediğim bu sevgiden bir kırıntı bile yitirmek istemiyordum. Yarım saatçik olsun böyle kalabilme uğruna 150 bademcik ameliyatına katlanabilirdim. Evet küçüğüm. Gerçekten istiyor musun Mavrus? Senin iyiliğin için yavrum. Eli yeniden saçlarımı okşuyordu. Hem sonra insanın boğazını hep ağrıması iyi değil. Dondurma sevmiyor musun? Dondurma için çıldırıyorum. Bademciklerin olmasa bütün gün bir yığın dondurma yiyebilirsin. Nezle olmadan denizde çok daha uzun süre kalabilirsin. Gırtlağında oluşan bu irin böbreklerini midene inecek. Daha sonra seni hasta edebilir. Tanrım, ne garip şey. Mavrus doktorun sözlerinin tıpkısını tekrarlıyordu. Yalnız o bunları daha sevimli söylüyordu ve daha az ürkütücüydü. Doktor Fernandez'in dostu musun? Adını hiç duymadım. Ne garip, onun söylediklerinin aynısını söylüyorsun. Bunu herkes bilir. Doktor ya da bir doktorun dostu olmaya gerek yok. Ne dersin? Bir keresinde ameliyat olmaya çalıştım. Tam bir fiyaskoyla son buldu. Ne kadar oluyor? 2 yıldan çok. Eh, öyleyse oldukça zaman geçmiş aradan. Neden ameliyat olmayanı istiyorum biliyor musun Şuş? Mavrus güldü.